Üçüncü ayrım.
Önümdeki beyaz saçlı adam yatak haline getirdiği koltuğunda durmadan sıçrıyor. Bana bir zararı yok ama epey huzursuz biri besbelli. Benim hizamda koridorun sol tarafında oturan genç çiftse durup durup öpüşüyor. Business class'ın koltukları tam olarak yattığı için yatak odalarındaymış gibi görünüyorlar. Üstlerine bir battaniye çekmişler. Onun altında birbirlerini kurcaladıklarına adım gibi eminim. Schopenhauer'un dediği gibi doğa onları türün devam etmesi için kandırmaya uğraşıyor. Aşk denilen şey çocuk yapmakla sonuçlanması gereken bir kandırmaca mı gerçekten? Profesörü karşılamak için havaalanına giderken şoför Süleyman arada bir dikiz aynasından beni süzüyordu. Göz göze gelmemeye çalışıyordum. Bu salağın bile bana boşanmış kadın gözüyle baktığına emindim. Bütün erkekler böyleydi. Bir kadın evlenip boşanmışsa mutlaka erkek arıyordur. Mutlaka erkek ihtiyacı içindedir. Kim bilir neler geçiyordu hayallerinden. Başımı cama dayayıp bir süre yağmuru izledim. Sonunda Atatürk Havaalanı'nın girişindeki polis barikatlarını aşıp içeri girmeyi başardık. Resmi siyah büyük araba yetkisi burada da kendisini gösterdi. Diğer arabalara yasak olan bölgeye tam çıkış kapısının önüne yanaştık. Aslında çok eski bir Mercedes'ti bu. Köhne. Kim bilir hangi rektörden kalmış. Belki de adam ölmüştür bile. Ama eski Mercedes sık sık tamirciyi boylayarak ofluya pufluya görevini yapmaya devam ediyor. Havaalanının kalabalık olduğuna hiç şaşırmadım elbette. Bu ülkede her yer kalabalık zaten. Yollar, otobüs durakları, alışveriş merkezleri, sinemalar, lokantalar, meydanlar. Hem kalabalık hem de gürültülü. Koskoca şehirde 2 dakika yalnız kalıp sessizlik içinde başını dinleyebileceğin bir köşe bulamıyorsun. Eminönü meydanındaki hınca hınç kalabalığın, kartala niyet çektirenlerin, bangır bangır arabesk kaset çalanların, seyyar tezgahlarında bağıra bağıra simit, soyulmuş salatalık, kivi satanların, yılan oynatanların, sahte saat sergilerinin, azat buzat, cennet kapısında beni gözet diyerek özgürlüğüne kavuşturulacak kuşları kafeslerinde sergileyen çocukların, kısacası terli, gürültülü ve sıkış tepiş kalabalığın içinden sıyrılarak geçiyor, Boğaziçi kıyılarında kafamızı dinleyecek sessiz kuytu köşeler arıyoruz. Bunları düşünerek yolcu çıkış kapısının önünde oyalanıyordum. Bir yandan da gözüm kapının üzerindeki dev ışıklı ekrandaydı. Evet, Frankfurt uçağı inmişti. Demek ki adam birazdan çıkacaktı. Üstünde Profesör Maximilian Wagner yazan kartonu kaldırarak beklemeye koyuldum. Yolcular gruplar haline çıkmaya başladılar. Almanya'da çalışan Türkler, bazı turist grupları, hostesin getirdiği 10 yaşlarında sarışın bir kız çocuğu. Sonra onu gördüm. Uzun boylu, masmavi gözleriyle dikkat çeken, siyah paltolu ve fötrü şapkalı bir adam. Sağ elinde bir keman kutusu, öteki elinde orta boy bir valiz vardı. Çıkış kapısında durup karşılamaya gelen kalabalığı süzüyordu. Elimdeki kartonu görünce gülümseyerek bana doğru yaklaştı. Yolcularla bekleyenleri ayıran bariyere gelince valizi yere bıraktı. Şapkasını çıkardı, elini uzatarak İngilizce, "İyi akşamlar, ben Maximilian Wagner," dedi. O anda karşımdaki adamın çok ama çok yakışıklı olduğunu fark ettim. Beyaz saçlı düzgün başı, küçük burnu ve kendisine çok yakışan derin çizgileriyle harika bir görünüş vardı. İlk kez bir erkeğin karşımda şapka çıkardığını görmek daha da çok şaşırttı beni. "Hoş geldiniz profesör," dedim. "Benim adım Maya Duran." Sonra ikimiz de bariyerin ucuna doğru yürüyerek buluştuk. Otomobilimiz hemen kapının önünde profesör. Yürümeye başladık. İçimden gelmesine rağmen valizini taşımaya yardım etmeyi teklif etmedim. Çünkü bunu bir gencin yaşlıya yardımı değil de Müslüman bir kadının içine yerleşmiş kölelik duygusuyla geleneksel hizmet anlayışı olarak görmesinden çekiniyordum. Ayrıca adam da yaşına rağmen gayet dinç ve güçlüydü. Dimdik yürüyordu. Neyse ki bizim uyanık şoför Süleyman hemen oradaydı. Geniş geniş gülümseyip Türkçe aksanla kelimeleri uzatarak "Welcome, welcome," dedi ve valizi aldı profesörün elinden. Dışarı çıktığımızda profesörün şapkasını tekrar giydiğini ve boynundaki gri kaşmir atkıyı bağladığını gördüm. "Pek kolay hasta olmam ama," diye gülümsedi. "İstanbul bu mevsimde epey soğuk olur." "Hazırlıklı gelmişsiniz," dedim. "Birçok yabancı misafirimiz bir Orta Doğu ülkesine gidiyoruz diye incecik kıyafetlerle gelirler." Güldü. "Ama ben İstanbul'u bilirim. Bu soğukları çok çekmişimdir." Şimdi uçaktaki rahat koltuğumda oturmuş bu satırları yazarken mi bana öyle geliyor, o gün mü fark etmiştim emin değilim. Gülümseyen yüzünde kederli bir ifade olduğunu hatırlıyorum. Süleyman siyah Mercedes'in kapısını açınca profesör "Oo" dedi. Old man, old car. Yaşlı adam, yaşlı araba. Gülüştük. İstanbul'dan söz ettiğimiz sırada gülümserken bile yüzünde görülen keder kaybolmadı. Ben pek öyle dost canlısı birisi değilimdir. Hatta birçok kişi beni soğuk bulur. Ama nedense bu adama ilk andan itibaren sempati duymuştum. Yolda giderken profesör yorgun ve hüzünlü bakışlarla çevreyi süzüyordu. Onun varlığının otomobili doldurduğunu ve beni garip bir biçimde etkilediğini fark ediyordum. Saygıyla karışık tuhaf bir sempati. Hangisi daha ağır basıyor bilmiyordum. Ama çok ilginç ve önceki konuklara benzemeyen birisi olduğu muhakkaktı. "Kaç yıllarında İstanbul'daydınız?" diye sordum. 1939-42. "Oo," dedim, "epey olmuş. Değişik geliyordur size." "Evet," diye cevap verdi. "O zaman ne bu kadar çok otomobil vardı, ne bu kadar çok bina. Bu otoyollar da yoktu." Sonra sessizliğe gömüldü. Ben de susuyordum. Süleyman aramızdaki sessizliğe anlam veremeden dikiz aynasından meraklı bakışlar atıyordu. Dönüş yolu da kalabalıktı. Yine tercihli yoldan süratle gidiyorduk. "Kaloriferi biraz kısabilir miyiz acaba?" Ancak profesörün sözlerini duyunca arabanın ne kadar sıcak olduğunun farkına vardım. Süleyman hamama çevirmişti içeriği. Isıyı biraz düşürmesini söyledim. Profesör gri atkısını, siyah paltosunu çıkarırken ona yardım ettim. Beyaz sivri yakalı bir gömlek ve dirseklerinde deri yamalı bir kahverengi kadife ceket giymişti. Amerika'dan buraya kadar uçmuş birisine benzemiyordu hiç. "Jet lag etkisi var mı Mr. Wagner?" Bunu söyler söylemez "amma da saçmaladın ha" diye düşündüm. O yaşta adam da elbette jet lagda olacak yorgunlukta. "Henüz değil," diye yanıtladı. "Ama gece mutlaka hissederim." "Bu akşam hiçbir programınız yok. Sizi şimdi doğrudan doğruya otelinize götürüyoruz. Yarın sabaha kadar dinlenirsiniz." "Hangi otelde kalacağım?" "Pera Palas." Yüzüne belli belirsiz bir gülümseme yayıldı. Bunu duyduğuma çok memnun oldum. "Niçin?" "Çünkü o oteli biliyorum. Daha önce kalmıştım. 1895'ten kalma. Agatha Christie roman yazmış orada. Bugüne kadar yıkılmamış olması büyük şans. İstanbul'da birçok eski binanın yıkıldığını okumuştum. Pera Palas kendini kurtarabilenlerden. Buradan ayrıldıktan sonra bir daha hiç gelmediniz mi profesör?" "Gelmedim." "Demek ki," içimden hesap yaptım, "59 yıl olmuş." Profesör bir şey söylemedi. Arabaya çöken sessizlik beni rahatsız ediyordu. Meraktan çok ses yaratmak amacıyla sordum. "O yıllarda hangi semtte oturuyordunuz?" "Beyazıt'ta. Üniversiteye yakın olsun diye orada ev kiralamıştım." "Türkçe biliyor musunuz?" Gülümsedi ve Türkçe yanıtladı. "Biraz." Sonra "çok az" diye ekledi. Bir süre daha sustuktan sonra İngilizce devam etti. "Burada ders verdiğim yıllarda öğrenmiştim. Çat pat konuşuyordum ama unuttum. İstanbul'dan ayrıldıktan sonra hiç kimseyle Türkçe konuşmadım. Şimdi hafızanız tazelenir. Lisanı da biraz hatırlamaya başlarsınız." Yüzü gölgelendi. Yine sessizliğe gömüldü. "Lisanı hatırlamak fikrinden rahatsız olacak değil ya," diye düşündüm. Herhalde buralarda yaşadıklarıyla ilgili hafızasının tazelenmesi yönünde söylediklerimle ilgiliydi. Yüzünün gölgelenmesi. Kendi kendime böyle yorum yaptım. Ama daha fazla üstüne gitmenin bir anlamı yoktu. Şehre yaklaştıkça akşamüstü trafiği yoğunlaşıyordu. Bir otomobil ormanı, çılgınlık. Adamı otele bıraktıktan sonra eve nasıl gideceğimi düşünüyordum kara kara. Yağmurlu günlerde taksi de bulunmuyordu. Şoförler normal günlerde taksiye binmeyenlerden intikam alır gibi basıp gidiyorlardı. Boşu boşuna el sallıyordun arkalarından. Dolmuşa binsem en az bir saat sürerdi. Of, profesör gibi üniversiteye yakın bir yerde oturmak vardı. Ama o mahallelerde pek yaşanacak gibi değildi. "Kerem okuldan gelmiş, bilgisayarın başına geçmiştir çoktan," diye düşünmeye başladım. "Ona yemek hazırlamak lazımdı. Dolapta hazır bir şeyler var mıydı acaba? Olsa ne olacaktı? Nasılsa yemek masasına oturmayacaktı. Yemeğini yanına götürecektim. Tabaktakileri benim yüzüme de yemeğe de bakmadan gözünü ekrandan ayırırsa büyük bir felaket olacak duygusuyla bitirecekti. Bilgisayarın klavyesi artık elinin bir uzantısı gibi olmuştu. Sadece gece uyumak için yanından ayrılıyordu. Süleyman'dan beni eve atmasını rica etsem ne derdi acaba? Karşılıksız bir şey yapmazdı bu oğlan. Dünyaya sadece şimdi bu işten nasıl bir çıkar sağlarım diye bakıyordu. Zeki değildi ama benzerlerinin çoğu gibi kurnazdı. Galiba zeka ile kurnazlık ters orantılı. Biri azalırsa öbürü artıyor. Bu oğlanın arabayı ustaca kullanışında arada bir emniyet şeridine girenleri sirenlerle korkutup kaçırışında bile kurnazca bir şeyler vardı. Bu düşüncelere dalmışken peşimize yapışmış bir otomobil olduğunu fark ettim. Beyaz renkli sivil bir Renault ama nedense polisler emniyet şeridinden gittiği halde onu durdurmuyordu. Ya bizim eskortumuz sanıyorlardı ya da farklı bir şey vardı. Tıkalı yollarda saatlerdir bekleyen binlerce araç sahibi bizi öfkeli gözlerle süzüyordu. Boston'da da trafik böyle mi profesör? Dalgınlığından sıyrılıp yumuşak bir sesle hayır dedi. İyi ki de değil çünkü orada üniversitelerin böyle ayrıcalıkları yok. New York böyledir herhalde. Evet, orası bazen yoğun ama yine de böyle olduğunu sanmıyorum. Bu kadar araba nereden çıktı anlamadım. Benim zamanımda yollarda tek tük otomobil görülürdü. Herkes işe tramvay ya da vapurla giderdi. Köprülerde yoktu tabii. Galata Köprüsü mü? Vardı. Hayır, Boğaz köprülerini kastediyorum. Avrupa'yı Asya kıtasına bağlayan iki köprü. Ha evet, duydum tabii. O zamanlar vapurlar ve kayıklarla geçilirdi karşıya. Birden merakımı yenemeyip sordum. Siz Alman mısınız? Alman asıllı Amerikalı mı? Yüzü asıldı. Benden uzaklaştığını hissettim. Ne olduğunu anlamadığım bir şeyler mırıldandı. Özür dilerim dedim. Amerika'da hocasınız ama Alman ismi taşıyorsunuz. Sadece merak ettim. Zarar yok deyip açıkladı. Sizin kusurunuz değil. Benimle ilgili özel bir durum. Bu aidiyet ve kimlik sorularına karşı bir tepkim var. Evet, Almanım ama... Anlatmayın profesör, lütfen anlatmayın. Gelir gelmez canınızı sıkmak istemezdim. Tekrar özür dilerim. Anlayışla gülümsedi. İlk karşılaşmamızda basit bir soru yüzünden tedirginlik yaşamanızı istemem. Siz aldırmayın benim böyle garip huylarıma. Evet, Bavyeralı bir Almanım ama 1942 yılından beri Amerika'da yaşıyorum. Amerikan uyruğuna geçtim. 1939'dan beri de Almanya'yı hiç görmedim. Yani vatanınız Almanya. Almanlar buna ana değil baba vatan derler ama ben bu kelimeyi hiç kullanmamayı tercih ederim. Gerginleştiğini, hafifçe cama doğru dönerek bu konuşmayı bitirmek istediğini sezdim. Onu neyin kızdırdığını anlamak çok zor. Sırlarla dolu bir adam olduğunu düşünmeye başladım. Bu arada otoyoldan çıkıp Beyoğlu'na yöneldik. Arkamızdaki araba da aynı yöne gidiyor olmalıydı ki peşimizden ayrılmadı. Hayal kurmayı çok sevdiğim, hatta bu zor hayata sadece hayallerle dayanan birisi olduğum için kafamda hemen bir oyun kurdum. İster misin bu adam büyük bir casus olsun? Arkamızda da onu takip eden istihbarat örgütlerine ait bir araba. Bizi bir yerde kıstırsınlar, arabadan fırlayan ajanlar tabancalarını çekip profesörü kaçırsınlar. Benim de elimi ayağımı bağlayıp bir zindana atsınlar. Ne matrak bir macera olurdu. Ama bu şeytan Süleyman bir yolunu bulup kurtulurdu yine. Ya da belki başından beri onların adamı olurdu. Edebiyat fakültesindeki öğrencilik yıllarımda ve edebiyatla yoğun olarak ilgilendiğim sonraki birkaç yılda edindiğim bir alışkanlıktı bu. Hayal kurmak ve hayatı hikayeler biçiminde algılamak. Ama sonraki yıllarda bu alışkanlığımdan biraz uzaklaştım. Bir roman yazmaya başlamak niyetiyle yazma teknikleri üzerine birkaç kitap okumuştum. Acaba öyle teknik bir şekilde bakmak mı soğutmuştu ki beni edebiyattan? Belki de edebiyattan biraz uzaklaşmış olmamın nedeni öyle gizemli bir şey değildi. Hayat koşulları yazar olmamı engellemişti. Bu kadar basitti işte. Vıcık vıcık yüzeysellik yayan şu kişisel gelişim kitaplarının bağırıp durduğu "İstersen yaparsın" sözü tam bir kandırmacaydı. İnsan ancak yapabileceğini isterdi. İstemek kavramı dilemekten ve hayallere dalmaktan farklı bir şeydi. Bedelini göze almakla, gereğini yapmakla ilgili bir şeydi. Evet, son yıllarda roman yazmak gibi bir isteğim yoktu. Çünkü yazacak gücüm yoktu. Koşullarım uygun değildi ama en azından hayal kurmak, hikayeler uydurmak gibi alışkanlıklarım kalmıştı. Bu da güzeldi doğrusu. Eğlenceliydi. Güldüğünüze göre demek ki bana kızmadınız. Profesörün sesiyle kendime gelip gerçekten de güldüğümü fark ettim. Size kızmak ne demek hocam? Der demez mahcup bir şekilde dudaklarımı ısırdım. Çünkü ona alışkanlıkla Türkçe hocam diye hitap etmiştim. Bütün öğretim üyelerine hocam dediğimiz için günde yüzlerce kez bu kelime çıkıyordu ağzımızdan. Bu sefer Wagner güldü. Evet, evet dedi heyecanla. Hocam, hocam. İstanbul'dayken herkes bana hocam diye seslenirdi. Yarım yüzyılı aşkın bir zamandır bu kelimeyi duymamıştım. Teşekkür ederim. İşte şimdi İstanbul'da olduğumu anladım. Tarihi Pera Palas Oteli'ne vardığımızda aramızdaki buzlar erimişti. Dar bir sokaktaki otel, yağmurda ışıldayan lambaları ve girişindeki cam ferforje alınlığıyla bir masal alemi gibiydi. Nedense bana iyi geliyor şu anda Pera Palas'ı düşünmek. Yerden 8000 metre yüksekte karanlığa gömülmüş olan uçağın içinde dizüstü bilgisayarımın ekranından yüzme vuran ışığı hissediyorum. Orient Express'in aristokrat yolcuları için yapılan ve açılış balosunu 1895'te düzenleyen otel bana göre hala İstanbul'un en şahsiyetli binası. Biz yağmurdan kaçarak hızlı hızlı Pera Palas'ın lobisine girerken Süleyman valelere profesörün eşyalarını veriyordu. Ama Wagner kemanını kendi taşıyordu. O kutuyu yanından hiç ayırmıyordu. Döner kapıdan geçtikten sonra geride kalan Süleyman'a bakarken bizi takip eden beyaz Renault'un da yakına park ettiğini gördüm. Rastlantının bu kadarı fazlaydı. Acaba hükümet profesöre koruma mı gönderdi? Çok önemli bir adam mı bu? Belki de sahiden rastlantı. Havaalanından Pera Palas'a giden tek araba biz değiliz ki. Otele girdiğimiz andan itibaren Wagner'in yüzündeki hüzünlü ifade arttı. Mavi gözleri dalgınlaştı. Benzi solmuş gibi geldi bana. Ama belki de tepedeki dev avizenin ışıkları onu böyle gösteriyordu. Siz biraz oturun, ben giriş işlemlerinizi yaptırayım diyerek onu lobideki eski ama güzel berjer koltuklardan birine doğru götürdüm. Pasaportunuzu rica edebilir miyim? Bu arada bir kahve ya da bir kadeh içki ister misiniz? İşinizi bitirdikten sonra sizinle birer viski içelim mi? Sorusuyla şaşırttı beni. Elbette diye karşılık verdim ama bir yandan da eve gecikmek, Kerem'in yemeği falan gibi endişeler kıpırdıyordu içimde. Lobideki Mustafa Bey, yine bir misafiriniz var ha? Diye seslendi. Evet dedim. Ne yaparsınız? İşimiz bu. Yaşlı ve yorgun bir adam. Sessiz bir odaya verseniz. Siz merak etmeyin Maya Hanım. Teşekkür ederim. Wagner'in yanına giderken garsona bir duble, JB ve beyaz porto söyledim. JB'nin yanına ayrıca buz ve su getirin lütfen. Biraz da çerez. Ama Wagner'in yanına gittiğimde oturduğu yerde uyuyakalmış olduğunu gördüm. Başı Berger'in kenarına dayalı, derin ve düzenli nefesler alıyordu. Masum bir ifade vardı yüzünde. Aslında işime geliyordu bu durum. Fırsattan yararlanarak kendimi bir an önce eve atmak istiyordum. Siparişi iptal edip garsonlara misafire ilişmemelerini rica ettim. Uyandığı zaman odasına götürürsünüz. Sonra resepsiyondaki süslü Pera Palas başlıklı kağıtlara kısa bir not yazdım. Hocam çok derin uyuyordunuz. Sizi rahatsız etmek istemedim. Ben ayrılıyorum. Yarın sabah 11'de sizi almaya geleceğim. Otelden çıkınca Süleyman'a doğru yürürken güler yüzlü görünmeye dikkat ettim. Hatta sözüme başlamadan önce koluna yumuşakça ve kısaca dokundum. Bugün çok geciktik dedim. Sanki yüzümü yaklaştırırsam sesimi kendine daha yakın bulacakmış gibi yüzüne doğru biraz uzandım. Kerem yemek bekliyor. Beni eve atsan. Çok zahmet olur mu? Hay Allah, bunları yazarken şimdi biraz utanıyorum. Ne demek beni eve atsan? Adama şirin görünmek için ne biçim sözler seçmişim? Gerçi söylediğimden başka bir anlamı yoktu elbette sözlerimin. Bunları yazarken bazı kelimeleri hatırladığımda farklı şekilde kullansam, yani söyleme amacımla daha uyumlu kelimeler seçsem yalan yazmış olmam. Ama olsun, hiçbir kaygı hissetmeden, yanlış anlaşılmaktan da çekinmeden içimden geçtiği gibi yazıyorum. Sonuçta bir edebiyatçı değilim. Yazdıklarımın değeri sadece içtenliğime bağlı olabilir. Zaten gökyüzünde çevresindeki herkesin uyuduğu bir karanlık içindeyken otosansür uygulama gereğini pek hissetmiyor insan. Süleyman biraz düşündü. Herhalde bu işten ne çıkarı olacağını ölçmeye çalıştı. Sonra hadi atla abla diyerek hareketlendi. Götüreyim. Otomobile binerken beyaz Renault'ya gözüm takıldı. İçinde 3 adam vardı. Direksiyondaki gülümseyerek sigara içiyordu. Galiba bize bakıyorlardı. Yoksa bana mı öyle geliyordu? Yok canım. Neden bize baksınlar diye düşündüm. İyi de bakıyorlardı işte. Evet, durum iyice garipleşiyordu. Birileri otele gelir de niye inmeden beklerdi? Herhalde korumaydı bunlar. Ya Amerikan elçiliği ya da Türk hükümeti profesörü koruma altına almış olmalıydı. Demek ki önemli bir bilim adamıydı. Ama sonuçta hukuk profesörüydü bu adam. Nükleer fizikçi falan değildi ki. Mercedes'in arka camından bakınca adamların da hiç gözlerini kaçırmadan pis pis beni süzdüklerini gördüm. Kimdi bunlar, bu tuhaf tipler? Bu arada Süleyman durmadan kontak anahtarını çeviriyor, araba biraz hırıldayıp susuyordu. Adeta öksüren motorun sarsıntısı arabayı titretiyordu. Süleyman'ın hırslı hareketlerle kontağı çevirirken bir yandan da kuvvetlice gaz verdiği anlaşılıyordu. Sonunda denemekten vazgeçtiğini belli eden bir hareketle elini kontaktan çekip omzunun üstünden bana baktı. "Kusura bakma abla, araba boğuldu." Kuşkuyla baktım yüzüne. Mercedes eski olmasına eskiydi. Durmadan böyle arızalar çıkarıyordu. Ama acaba Süleyman beni eve bırakmamak için bahane mi ediyordu bunu? Bilmeme imkan yoktu. Peki deyip arabadan inince birdenbire kendimi sokakta ne yapacağını bilemez durumda buldum. Bundan kurtulmak için tekrar otele girdim. Dışarıya dönüp baktığımda yağmurda sarı sarı ışıldayıp duran taksilere neden binmediğimi düşündüm. Beni kapıda karşılayan üniformalı bekçi içeri girdikten sonra şemsiyesini kaparken bir yandan da hayretle yüzüme bakıyordu. Profesör ise hala masum bir uykudaydı. Beyaz teni daha da beyazlaşmış gibiydi sanki. Ağzı hafif açık, korunmasız bir çocuk gibi uyuyordu orada. Düzgün taranmış beyaz saçları mavimsi bir yansımayla parlıyordu. Hafifçe koluna dokunup yumuşakça seslendim. "Profesör, profesör." Gözlerini yavaşça açıp önce etrafa garip garip baktı. Herhalde nerede olduğunu anlamaya çalışıyordu. Sonra soru ifadesi kaybolmaya başlayınca gözlerini bana doğrulttu. "Özür dilerim," diye mırıldandı. "Uyuyup kalmışım burada, özür dilerim." "Bunda özür dileyecek bir şey yok ki," diyerek gülümsedim. "14 saat yol geldiniz. Geceniz gündüzünüz değişti, çok normal." Dinlenmesini bekler gibi başında biraz durduktan sonra devam ettim. "Odanız hazır, hadi sizi götüreyim." Koluna girip bu zayıf bedeni koltuktan kaldırdım. Döneminde Avrupa'nın en ünlüsü olan ahşap ve demir aristokrat asansöre bindirip 3. kata çıkardım. Bir vale de bizimle birlikte geldi. Elindeki büyük demir anahtarla kapıyı açınca bir küf kokusu çarptı burnuma. Eski binanın eski kokusu. Old man, old hotel. Yaşlı adam, eski otel. Her Türk okuru gibi ister istemez Agatha Christie'nin esrarı geldi aklıma. Bu otelde Orient Express'te cinayeti yazmış ama 11 gün ortadan kaybolmuş. Nerede olduğunu kimse bulamamış. Daha sonra odanın döşemesinin altında büyük demir bir anahtar bulmuşlar. Bence Agatha Christie'ninki her kadının yapacağı bir aşk kaçamağıydı. Ortada esrar falan yoktu. Ama konu İstanbul, Orient Express, Pera Palas ve Agatha Christie olunca insanların hayal gücü böyle harekete geçiyor işte. Vale valizi odaya yerleştirirken profesör de kemanını antika Maun konsolun üstüne koydu. Paltosunu çıkarmasına yardım ederken "Ben ayrılıyorum hocam," dedim. "Yarın öğle yemeğini rektörle birlikte yiyeceksiniz. Saat 11'de gelip sizi alırım." "Hani beraber içki içecektik?" diye itiraz etti. "Uykuya daldığım için bu fırsatı kaçırdım. Ama acaba sizi akşam yemeğine davet etsem?" "Çok isterdim profesör ama evde oğlum bekliyor." Anlayışlı bir tavırla başını salladı. Aşağı indiğimde Mercedes'in hala orada beklediğini gördüm. Süleyman geniş geniş sırıtarak "Sonunda çalıştı bu hurda," dedi. "Hadi abla bin, götüreyim."